Ayrım 80.
Maliye Bakanı H. Fehmi Ataç, Osmanlı Bankası'nın Ankara Şubesi Müdürünü tehdit ederek sağlayabilmiştir. Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali, sayfa 138. Batı cephesi ve Güney cephesi Lozan görüşmelerinde her kesilme ve savaşın başlaması ihtimali belirdiği zaman gerekli savaş taarruz düzenini alacaktır. Türk İstiklal Harbi 2. 6. kısım. 4. kitapta alınan savaş önlemleri konusunda birçok ayrıntı bulunuyor. Hiçbir yazışmada asker yetersizliğinden, takviye gereğinden söz edilmemektedir. Ayrıca İngiliz, Fransız ve İtalyan kuvvetlerinin sayısının azlığı da biliniyordu. Toplam 2 piyade tümene, 1 süvari alayı, 10 sahra ve obüs bataryası, adı geçen eser sayfa 173. Lozan'da ABD adına gözlemci olarak bulunmuş olan Joseph Grove anılarında diyor ki, İsmet Paşa'nın arkasında zaferden çıkmış bir ordu bulunuyordu ve bu Sevr Anlaşması sırasındaki Türk ordusundan çok başkaydı. Ordu mükemmel denilecek bir durumda ve her an savaşa girmeye istekli bir haldeydi. Atatürk ve İnönü, sayfa 46-47. Kısacası, A. Mustafa Kemal İktisat Kongresi'nden önce de sonra da hilafeti öven bir konuşma yapmamıştır. İktisat Kongresi'nde hilafete hücum ettiği de doğru değildir. B. 1923 Şubat'ında ordunun büyük kısmının terhis edilmesine derhal orada karar vermiş değildir. Dipnot. Mısıroğlu bir başka yerde de şöyle yazıyor. Henüz muahede imza edilmeden Türk ordusunun büyük bir kısmını terhis etmek ve açıkça makam-ı hilafet aleyhinde konuşmak suretiyle tavizler peşin verildiğinden böyle bir fedakarlık karşısına bile esaslı hiçbir şey alınamamıştır. Hilafet, sayfa 183. Hep aynı nakarat. Durum bu ama bakınız bu rüküş masal nerelere kadar uzanıyor. 1.4. Öteki iddialar. İddiaya göre Hayim Naum Efendi'ye Lord Curzon'a verilmek üzere yazılı bir taahhütte de bulunulmuştur. Lozan 1. sayfa 268. Kimin iddiasına göre? Bir açıklama yapmıyor. Peki bu iddiayı ileri süren her kimse iddiasını hangi belgeye dayandırıyor? Böyle bir dayanak olsa Mısıroğlu herhalde bunu açıklardı. Tabii ki herhangi bir belgede yok. Mısıroğlu da hiçbir tanık, belge, kanıt, kaynak göstermiyor. Buna tarih değil, düpedüz mahalle kahvesi dedikodusu derler. Dipnot, müthiş araştırmacı Abdurrahman Dilipak da bu dedikodulara olanca içtenliğiyle katılıyor. Her şey Lozan görüşmeleri sırasında oldu. Birçok kaynaklarda gizli bir anlaşma ile İsmet Paşa'nın İngilizlere hilafeti kaldırma sözü verdiği belirtiliyor. Yakın Tarihi Ansiklopedisi'nde de bu tez birçok belge ile teyit edilmektedir. Birçok belge dediği Büyük Doğu ve Sebil-i Reşat'ta çıkan masallar. Naum Efendi projesini Amerika'da hazırlamış, Amerikan ve Fransız entelijansı ile birlikte sonuçlandırmıştır. Naum Efendi, İsmet Paşa'nın Lozan'da yanından ayrılmamış ve Mustafa Kemal Paşa ile de İzmir İktisat Kongresi esnasında görüşerek bu konuda görüş alışverişinde bulunmuştur. Ali İhsan Sabis bu görüşmeden sonra askerlerin yorgun olduğu gerekçesiyle terhis edildiğini yazar. Lord Curzon görüşmelerin sonunda hilafetin kaldırılması ile sulhün mümkün olabileceği mesajını verecektir. Cumhuriyete giden yol, sayfa 331. Ne dersiniz? Birbirlerinin masallarına sahiden mi inanıyorlar yoksa bunları masal olduklarını bile bile mi pazarlıyorlar? Mustafa Kemal sonra da bu kongreyi idare etmesi mevzu bahis olduğu halde bunu Kazım Karabekir Paşa'ya terk ve havale ederek geri dönmüştür. Hilafet, sayfa 260. Mısıroğlu yine gerçeği çarpıtıyor. Olayın doğrusunu Kazım Karabekir'den dinleyelim. Mustafa Kemal Paşa Büyük Millet Meclisi reisi ve başkumandan bulunması hasebiyle kongreye girmesinin ve reisliği deruhte etmesinin doğru olmayacağını söylediler. Siz kongreye girin ve idare edin buyurdular. Kongreye girmeyi kabul ettim. Reislik için serbest reyle seçim yapılmasının münasip olacağını söyledim. Gazi de kabul etti. 17 Şubat saat 10'da Gazi'nin Fahri reisliğinde kongre açıldı. Öğleden sonra saat 3'teki ikinci celsede de reis seçimi yapıldı. Büyük tezahüratla müttefikan, yani oy birliğiyle reis seçildim. Kazım Karabekir Paşaların Kavgası. Yayını hazırlayan İsmet Bozdağ, sayfa 125. Eskişehir'de Lozan'dan dönen İsmet Paşa'ya mülaki olan ve onunla birlikte trenle Ankara'ya gelen Mustafa Kemal Paşa, yolda meselenin tafsilatını öğrenmiş ve artık hilafet mevzuunda tamamen rota değiştirmiştir. Hilafet, sayfa 260-261. Olayların akışını izleyerek ve belgelere dayanarak Mustafa Kemal'in İsmet Paşa ile Eskişehir'de buluşup Ankara'ya gelmesinin gerçek sebebini de görelim. Bu arada ordunun yeni bir savaş için hazırlanması ile ilgili az bilinen bazı ayrıntılar hakkında da bilgi edinmiş oluruz. Lozan'da görüşmelerin kesilmesi ihtimali belirince Batı cephesi ordularına 2 Aralık 1922'de şu genel emir verilir. Lozan Konferansı'nın kesilmesi ihtimali yakın görülmektedir. Konferansın kesilmesi halinde Batı cephesi ordularının hızla harekete geçirilmesi ve ilk hedef olarak aşağıdaki harekatın ivedi olarak uygulanma ve icrası düşünülmektedir. Aynı zamanda Musul bölgesinde de taarruz harekatına başlanacaktır. A. Kuzeyden 1. Ordu, 3. ve 4. Kol Ordular ve bağımsız tümenleriyle İstanbul Boğazı'na, 6. Kol Ordu Çanakkale Boğazı'na hızla ilerleyerek İngiliz kuvvetlerini esir ve imha edecek ve boğazlara tamamen hakim olarak düşman gemilerinin geliş ve geçişini yasaklayacaktır. B. 1. Ordu'nun harekatıyla birlikte Trakya'daki kuvvetlerimiz de İstanbul üzerine ilerleyecektir. Türk İstiklal Harbi 2. 6. Kısım 4. Kitap sayfa 162-163. Dipnot. 1. Ordu Komutanlığı'nın bu emir üzerine aldığı önlemler için TİH 2. cilt 6. kısım 4. kitap sayfa 164-166. Batı Cephesi Komutanlığı'nca 22 Aralık 1922'de de İzmir Valiliği ve İzmir Müstahkem Mevki Komutanlığı ile 1. Kol Ordu Komutanlığı'nda şu yazılı emir verilir. Lozan Konferansı'nın kesilmesi ihtimali vardır. Bu sebeple aşağıdaki tedbirlerin verilecek emirle beraber derhal alınmasını rica ederim. 1. Müstahkem mevki emrinde bulunan mayınlar hemen Yenikale dolaylarına İzmir Körfezi gelişi dökülecektir. 2. İzmir'de bulunan bütün yabancı gemilerin 24 saat içinde İzmir'i terk etmeleri emrolunacaktır. 4. İzmir'de bulunan düşman uyruklar harp esiri olarak memleket içine gönderileceklerdir. 6. Uçaklar düşman gemilerine hücuma hazır bulunacaklardır ve devamı. TİH 2. cilt 6. kısım 4. kitap sayfa 163-164. Dipnot, Lord Curzon'da 26 Aralık 1922'de her türlü askeri önlemin alınması için ilgili makamları uyarır. S.R. Sonyel, İngiliz İstihbarat Servisi sayfa 305. Ordu birliklerinin belirtilen hedeflere taarruz için kaydırılmaları ve hazırlıkları sürerken Lozan'da çetin görüşmeler yapılmaktadır. Dipnot, meraklısı için not, Bilal Nevşimşir'in Lozan Telgrafları ve Sonyel'in Dış Politika 2. cilt sayfa 301-357 adlı eserlerinde Lord Curzon'un Londra'ya yolladığı belli başlı raporlar ve raporlara yazılan notlar yer almaktadır. Acaba bizim alternatif tarihçilerimiz ve izcileri neden hiçbir ciddi araştırmayı okumazlar da daracık bir alanda dönüp dururlar? Lozan kurulumuzdan gelen raporlardan bazı alıntılar. Özet olarak kesin günlerdeyiz, halbuki görüşlerimiz arasında yaklaşma yoktur. Kesilme her an muhtemeldir. Hep güya kamuoylarını doyurmak için teminat bulmak çabası içindedirler. İngilizler Musul için konferansı kesmek zorunda kalırlarsa bunu bütün dünyayı beraber sürükleyecek olan kapitülasyon sorununda yapmak manevrasını izlemektedirler. 28 Aralık 1922 adı geçen eser sayfa 172-176. Kapitülasyonlar konusunda asıl güçlüğü Fransızlar çıkarıyorlar. 2 Ocak 1923 adı geçen eser sayfa 178. Bir iki günden beri çok kötümserlik havası sızmaktadır. Müttefikler bize evet veya hayır dedirtecek bir proje hazırlıyorlar. 18 Ocak 1923 adı geçen eser sayfa 194. Musul sorunu sebebiyle büyük buhran oldu. Curzon Milletler Cemiyeti'ne başvurarak anlaşmazlığın incelenmesini isteyecektir. Durum ciddidir. 24 Ocak 1923 adı geçen eser sayfa 196. Musul, adli sistem, mali sorunlar, Doğu Trakya sınırı ve Yunan tamiratı olarak 5 esaslı sorun vardır. Bu noktalarda tamamıyla Türkiye aleyhine olmak üzere 1-2 gün içinde genel bir proje verecekler. Musul'u Milletler Cemiyeti'ne havale etmek, onun geleceğini tehlikeye koymak demektir. Hükümetin görüşü nedir? 25 Ocak 1923 adı geçen eser sayfa 198. Fransızlar ya bizim barış yapmamızı istemiyorlar ya hem bize her fenalığı yapmak hem de yüzümüze gülerek hazmettirmek mümkün olduğu kanısındadırlar. Bugün bana eğer konferans kesilirse Suriye'de dahi Fransızlara taarruz edileceği rivayetinin aslını sordular. Görevim barış yapmaktır, konferans kesilirse sonunu bilemem dedim. Durumun ağır ve bu ağırlığın Musul'dan doğduğunda herkes birleşiktir. 26, doğrusu 27 Ocak 1923 adı geçen eser sayfa 198. İtalyanların özellikle Fransızların ilgili oldukları ekonomik sorunlardan dolayı Türkiye'nin katlanılmaz ekonomik güçlüklere uğramasına razı olmadığımız için konferans kesilmiştir. 4 Şubat 1923 adı geçen eser sayfa 209. 5 Şubat 1923 günü saat 21.30'da Batı cephesi ordularına şu emir verilir. Bir ihtiyat tedbiri olmak üzere İzmit Körfezi'ni şimdiden mayınla kapatılması 1. Ordu'ya emrolunmuştur. İzmir Körfezi'nde de aynı tedbirin uygulanması için hazırlıklarda bulunulacaktır. Harekata başlamak için hükümetin karar ve emirlerinin beklenilmesi adı geçen eser sayfa 208. 7 Şubat 1923 günü İzmir ve İzmit Körfezleri mayınla kapatılır. Devletlere gerekli tebligat yapılır. Adı geçen eser sayfa 210. Dipnot. Devletlere verilen nota örneği için Lozan Telgrafları 1. sayfa 503-504. Bu konuya ilişkin öteki yazışmalar sayfa 508-514, 516-519. Geri dönmekte olan İsmet Paşa 10 Şubat 1910 günü Bükreş'ten Ankara'ya iki yazı yollar. A. Hükümete. Çarşamba sabahı İstanbul'a geleceğim ve durmaksızın Ankara'ya hareket edeceğim. İzmir'de bulunan yabancı harp gemilerinin 24 saatte uzaklaşmaları için hükümetin ultimatom verdiği, bu yüzden durumun gerginleştiği gazetelerde okunmuştur. Konferansta barış için pek çok sonuçlar elde edilmiş olup geri kalanların da elde edilmesi umulmaktadır. Bunun için Dışişleri Bakanı ve Delege Heyeti Başkanı olarak benim dönüşüme kadar genel durumun olduğu gibi muhafazasını istirham ediyorum. Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile Fevzi Paşa Hazretleri'nin de Ankara'da bulunmalarını istediğimin kendilerine duyurulmasını istirham ederim. B. Mustafa Kemal'e. Dünyanın genel durumunda harp kaygısı vardır. Herkes isteyerek veya istemeyerek bu ihtimali söz konusu ediyor. Biz büyük kısmını elde ettiğimiz barışa kesin olarak varabiliriz. Fakat ufak nedenlerle hiç kimse istemediği halde harpte oldu bitti olabilir. Yakından sıkı bir inzibatla duruma hakim olunuz. İzmir olayı üzerine buraca harbin kaçınılmaz olduğu düşüncesi doğmuştur. Böyle bir anlayış karşımızdakileri ümitsizliğe ve şiddete yöneltebilir. Derhal Ankara'ya gelmenizi istirham ederim. Adı geçen eser sayfa 210. Bunun üzerine Mustafa Kemal, Fevzi Paşa ve İsmet Paşa Eskişehir'de buluşur ve birlikte Ankara'ya gelirler. Dipnot, Tih 2. cilt 6. kısım 4. kitap sayfa 212. İsmet İnönü Hatıralar 2. cilt sayfa 95. Latife Hanım da birliktedir. Kaynakçalı Atatürk Günlüğü sayfa 227. Gerçek bu. Mısıroğlu masalını anlatmaya devam ediyor. Bu rota değişikliğinin fiili emarelerinden biri de Mustafa Kemal'in henüz tasfiye edilmemiş bulunan meclisteki ikinci grubun zoruyla icra edilen gizli celsedeki sözlerinden en hayati bir kısmını ifşa etmek üzere kasten seyahate çıkmış bulunmasıdır. O sözler Türkiye'nin Musul mevzuunda mukavemeti göze alamayarak, yani İngilizler de harbe cüret edemeyerek gerekirse buradan vazgeçmesinin lüzumuna dairdi. Gizli celsede sarf edilmiş bir sözün, ishar edilmiş bir kanaatin, Konya'da gazetecilere alenen yani açıkça ifadesi ne menem şeydi. Bu sözler binbir entrika ile Lozan'daki konferans mütarekelerini inkıta'a, kesintiye uğratmış bulunan ve bu taktik ve siyasetin ne şekil alacağını görmek üzere ses dinlemeye koyulan Lord Curzon'a karşı uzaktan yükseltilmiş bir nevi teslim bayrağı gibiydi. Hilafet sayfa 261, kaynak A.I. Sabis, 5. sayfa 366. Dipnot. Demek ki ilk döneminde anlaşma olmamış ve Lord Curzon da Londra'ya dönünce safi kulak kesilmiş. Türkiye'den ses bekliyormuş. Bir daha soracağım. Öyleyse şu gizli pazarlık ve anlaşma ikinci dönemde kiminle yürütüldü ve yapıldı? Bir şey daha sorayım. Hani pazarlık ve anlaşma Lord Curzon'la yapılmıştı. O iddia ne oldu? Rüzgara mı kapılıp gitti? Doğrular. 21 Şubat 1923'te İsmet Paşa mecliste Lozan görüşmeleri hakkında kendiliğinden bilgi verir ve konferansın neden kesildiğini açıklar. Gizli celse zabıtları 3. sayfa 1290-1301. 27 Şubat günü İsmet Paşa mecliste müttefikler tarafından verilen barış projesinin ana çizgilerini ve bundan sonra izlenmesi düşünülen politikanın esaslarını yine kendiliğinden açıklar, milletvekilleri de düşüncelerini belirtirler. Bu arada Mustafa Kemal de söz alır. Manisa milletvekili Reşat Bey ve arkadaşları tarafından verilen önerge kabul edilerek delegelerin ve müşavirlerin de açıklama yapmalarına karar verilir. Gizli celse zabıtları 3. sayfa 1304-1325. 3, 4, 5 ve 6 Mart günü gizli oturumlarda öteki delegeler ve müşavirler dinlenir ve her konu ayrıntılı olarak görüşülür. GZC 4. cilt sayfa 30-191. Mustafa Kemal 6 Mart 1923 günlük oturumda da konuşur. GZC 4. cilt sayfa 173-176-189. A. İlk iki görüşme İsmet Paşa'nın kendiliğinden yaptığı konuşmalar üzerine açılmıştır. 4 gün süren bu uzun görüşme ise Reşat Bey ve arkadaşlarının verdiği önerge üzerine açılmıştır. Bu önergede imzası olan milletvekillerinin adları Reşat Manisa, Necip Mardin, Ali Cenani Gaziantep, Rasih Antalya, Masar Müfit Hakkari, Ali Karahisar'ı sahip, Zamir Adana, Mustafa Necati Manisa, Ahmet Hilmi Kayseri, İlyas Sami Muş, GZC 3. sayfa 1325. Bunların hiçbiri ikinci gruba mensup değildir. Demek ki Mısıroğlu'nun ikinci grubun zoruyla yapılan gizli oturum ifadesi de gerçeğe aykırı. B. 27 Şubat ve 6 Mart görüşmelerinde konuşan Mustafa Kemal, özetle Lozan görüşmelerinden çıkan sonuçlara göre Musul sorunu için alınabilecek iki karar bulunduğunu, birincisinin Musul sorununun çözümünü barış görüşmeleri dışında tutarak ileriye ertelemek, ikincisinin ise savaşa girmek olduğunu belirtmiş, bu kararların yarar ve sakıncalarının düşünülmesini istemiş, Musul'la ilgili kararın barış görüşmeleri dışında tutularak barıştan sonra ertelenmesini daha yararlı gördüğünü ima etmiş, eğer müttefikler istiklalimize aykırı şartlar içeren projede ısrar ederlerse savaşın kaçınılmaz olacağını da kesin bir dille açıklamıştır. Gizli celse zabıtları 3. sayfa 1317-1319. Zabıt cerideleri 4. sayfa 173-176. Özetle Mısıroğlu'nun iddia ettiği gibi Türkiye'nin Musul mevzuunda mukavemeti göze alamayarak, yani İngilizlerle harbe cüret edemeyerek gerekirse burasından vazgeçmenin lüzumuna dair bir konuşma yapmamıştır. Dileyen gizli oturum tutanaklarını inceleyebilir. Mısıroğlu'nun Mustafa Kemal'in bu konuşmaların en hayati bir kısmını ifşa etmek üzere kasten seyahate çıktığı iddiası da gerçeğe aykırıdır. Öyle bir söz söylememiştir ki bunları ifşa etmesi söz konusu olsun. Ama Mısıroğlu aklına geleni yazıyor. Dipnot: Mustafa Kemal'in bu seyahatinde Adana, Mersin, Tarsus, Konya, Afyon ve Kütahya'yı ziyaret etmiş, hepsinde çeşitli konuşmalar yapmış. Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri 2. cilt sayfa 113-165. 25 Mart'ta da Ankara'ya dönmüştür. Hiçbirinde Mısıroğlu'nun iddia ettiği gibi bir söz söylememiştir. C. Mısıroğlu gizli celsede sarf edilmiş bir sözün, ishar edilmiş bir kanaatin Konya'da gazetecilere alenen açıkça ifade edildiği iddiasını da Ali İhsan Sabis'in anılarına 5. cilt sayfa 365-366 dayandırıyor. Nasıl şişirerek, değiştirerek, araya var olmayan gazetecileri sokarak aktardığını görmek için önce Sabis'i dinleyelim. Konya istasyonuna gittik. Orada Vali Abdülhalik Renda, Merkez Kumandanı, Hükümet Erkanı, Demiryolları Umum Müdürü Behiç Bey, Askeri Temyiz Divanı azaları, Niğde Mebusu Ata Bey, Mevlevi Şeyhi Çelebi Efendi vesaire istasyondaydılar. Tren geldi. Programa göre yarım saat Konya istasyonunda durduktan sonra Adana'ya gidecekmiş. Vagon penceresinden Mustafa Kemal Paşa'yı, Latife Hanım'ı, Kılıç Ali'yi, Adana Mebusu Zamir Bey'i, Konya Mebusu Refik Bey'i, Koraltan, Van Mebusu Haydar Bey'i gördük. Mustafa Kemal Paşa, Latife Hanım, diğer zatlar, Yaver Salih ve Muzaffer Beyler ve şifre katibi Siirtli Mahmut Bey vagondan indiler. Mustafa Kemal Paşa istikbale gelmiş olanların hepsinin ellerini birer birer sıktı. Bana gelince sırayı bozmadı fakat ciddi gibi duran çehresinde bana karşı bir kırgınlık veya kızgınlık eseri seziliyordu. Ata Bey ile Çelebi Efendi ile Vali ile birkaç kelime konuştu. Sonra benim yanımda oturan Nihat Paşa'ya hitaben, "Nasılsınız paşam?" dedi. Bana bir şey söylemedi. Hava biraz serin olduğundan Vali'ye ve Ata Bey'e hitaben, "Buyurun biraz vagonda oturalım." diyerek vagona girdiler. Diğerleri onları takip ettiler. Nihat Paşa bana dönerek, "Haydi biz de gidelim." dedi. Ben gitmemek istedim fakat elimden sıkıca tutarak beni vagona çekti. Bu şekilde içeri girdik. Vagonda kendisine sulh hakkında sorulan bazı suallere karşı Mustafa Kemal Paşa şu izahatı verdi: "Mukabil sulh projemiz heyeti murahhasamızın Lozan'daki son teklifleri dairesindedir. Gizli celselerde bir takım beyanlarda bulunanlar oldu. Nihayet ben meclise gittim. Dedim ki, efendiler ne istiyorsunuz? Kara Ağaç, Musul vesaire için harp mi edelim? Millet harpten usanmıştır, takati kalmamıştır. Harp edemeyiz. Millet harbe sürüklemek için pek hayati, son derece mühim meselelerin mevzuu bahis olması lazımdır." Mustafa Kemal mecliste böyle konuşmamıştır ki kendi konuşmasını böyle özetlesin. Ama Mustafa Kemal'in tam böyle olmasa bile buna yakın bir şeyler söylemiş olduğunu varsayalım. Kime söylüyor bunları? Sabis'in adlarını saydıkları kimselere. Peki gazeteciler nerede? Hani bu sözleri Konya'da gazeteciler alenen açıkça ifade etmişti? Dipnot: Süreyya Sami Berkem o tarihte Konya'da gazetecilik yapmaktadır. Aynı zamanda Konya Türk Ocağı Başkanı olduğu için protokole dahildir ve Mustafa Kemal'i istasyonda karşılayanlar arasında o da bulunmuştur. Anılarında karşılama sahnesini ayrıntılı olarak anlatıyor ama vagona girdiğinden ve konuşmaları izlediğinden söz etmiyor. Anlaşılıyor ki vagona yalnız ileri gelenler girmiş ya da alınmışlardır. Unutulmuş Günler sayfa 143-144. Berkem ayrıca olayı Sabis'ten farklı anlatmakta, Mustafa Kemal'in Sabis'in elini sıkmadığını yazmaktadır. D. Tabii Mısıroğlu'nun bu Lord Curzon'a karşı uzaktan yükseltilmiş bir nevi teslim bayrağı gibiydi cümlesi de şenlik balonu gibi havada kalıyor. E. Ayrıca bütün bu uydurmasyonların hilafet ile ilgisi ne? Yazar Musul ile hilafet pazarları arasında nasıl bir bağ kuruyor? Hilafeti verip Musul'u mu aldık? F. Hayim Nauma Lord Curzon'a ulaştırsın diye yazılı bir taahhütte bulunuldu ise bütün bu gösterilere neden gerek duyuluyor ki? İş bağlanıp bitmiş değil miydi? Yoksa Hayim Nauma bu yazılı taahhüdü yolda mı düşürmüş de böyle uzaktan doğrulamak ihtiyacı belirmişti? Efendim? Varılan anlaşma üzerine yeniden davet edilen murahhaslarla Lozan Konferansı'nın ikinci devresi başlamış ve gayet kısa sürmüştür. Çünkü başta hilafetin ilgası olmak üzere Türkiye Batı'nın peyki uydusu yapan inkılaplar için taahhütte bulunulmuştur. Lozan 1. sayfa 269. Dipnot. Yazar Ahmet Kabaklı da aynı düşüncede. İngilizlere nihayet İstiklal Savaşı'ndan yorgun çıktığımız zamanı kollayarak Lozan'da gizli pazarlıklarla hilafeti ilga ettirdiler. İngilizler hilafeti doğrudan doğruya Türk hükümeti eliyle yok etmek ilga planını uyguladı. Nitekim en yorgun halimizde bizi yeniden aşacakları savaşla tehdit ederek Lozan'da 1923 bunu pazarlıkla kabul ettirdiler. Temellerin duruşması sayfa 121-140. Ahmet Kabaklı ciddi bir edebiyat tarihçisidir. Tarih yazmanın genel usul ve esaslarını bilir. Ama konu uzmanı olduğu alan dışına kayıp da siyasete dökülünce ne usul kalıyor ne esas. Kanıtsız, belgesiz, tanıksız bir iddiayı üzerinde küçük bir araştırma bile yapmadan benimsemekle sakınca görmüyor. Biri Nedim Yunanca şiir de söylemiştir, dedemden duymuştum diye yazmış olsa hiç araştırmadan hemen kitabına geçirir mi bu iddiayı? Lozan hakkındaki iddiaların Nedim'in Yunanca şiir de yazdığı hakkındaki bir zırvadan ne farkı var? Hiç denetlemeden, yoklamadan iddiada bulunanların maksatları apaçık ve deli diye ileri sürdükleri şeylerde kargaları bile güldürecek kadar gülünç ve dayanaksız iken insan sonradan uydurulmuş bu söylentiye nasıl ve neden inanır? Bu dedikoduyu niçin aktarır, niye savunur? Şaşıyorum. Bu masalı bazı benimseyenler Abdurrahman Dilipak, Cumhuriyete Giden Yol sayfa 118, Gayri Resmi Yakın Tarih Ansiklopedisi 2. cilt sayfa 248-251, Hasan Hüseyin Ceylan Büyük Oyun 2. cilt sayfa 20-26. A. Mısıroğlu'nun Lozan hakkında 3 ciltlik bir kitabı var ama süreleri bilmiyor ya da gerçeği bilerek saptırıyor. Dipnot, 3. baskısının başında yer alan yazılara göre bu 3 ciltlik masal kitabını beğenenler Şehzade Mahmut Şevket Efendi, Ahmet Kabaklı, Yücel Hacaloğlu, Haluk Selçuk, Galip Erdem, Kadir Can Kaflı, Ergun Göze ve Tekin Erer, Münevver Ayaşlı, 1. sayfa 20-33. Lozan'ın eksiklikleri yok mu? Var. Nitekim bazı eksiklikler hayli sonra giderilebilmiştir. Boğazlar, Hatay. Ama hiçbiri kitapta yer alan bu masalların, saptırmaların, uydurmaların, kaydırmaların, senaryoların üzerinde durmuyor. Yazarın hiçbir iddiasını denetlemiyor. Mustafa Kemal aleyhinde olsun da ne istersen yaz. Nasıl olsa birkaç övücü bulursun.